Ayrım 22, Gemide İsyan, Jack London, sayfa 267. Ertesi gün sabah 4 sularında nöbeti Bay Pike'a devretmeye gittiğimde ortalık karanlıktı daha. Kıçüstü güvertesindeki iskelenin kapısında buldum onu. Öyle bir dalmıştı ki sesimi duyurmak için iki boy seslendim. Her zamanki gibi derinden derinden homurdanıp, sanrılı biri gibi baktı suratıma. Kendine gelmek için onca uğraştıysa da normalleşemedi bir türlü. Bir hoştu hali. Sonra birden, şimdi geliyorum ben dedi. Karanlığa dalıp Elsinore'un güvertesinde gözden yitiverdi bir anda. Şaşırmış kalmıştım. Elimden ne gelir, ne söyleyebilirdim? Hiçbir şey tabii. Sessizliğin içinde geminin burnuna doğru ilerleyen adımlarının sesi geldi kulağıma. Derken ortalığı titreten iki el silah sesi duydum. Çıt çıkmaz oldu sonra. Yoğun bir sessizlik bürüdü ortalığı. Gün doğana dek nöbette kaldım. Dönmesini bekledim boşu boşuna. Ama dönmedi. Margaret gelip bana günaydın dediğinde oradaydım hala. Ne haber? İşler ne alemde yiğit denizci diye sordu. Daha ne olsun, Bay Pike kayıplara karıştı dedim. Olanları kısacık anlatıp, ikinci kaptan dönmeden ayrılmam küçüsünden diye ekledim. Söyleseniz de kahvaltımı buraya getirseler lütfen. Öyle olmuş, ben yerimdeyim hala. Margaret kendi eliyle getirdi öğle yemeğimi. Gün boyunca ilginç bir şey olmadı pek. Geminin burnunda Shorty'yi gördüm yalnız. Soytarı gibi bir şeyler yaptı suratını buruşturup. Maltalı Bado bir albatros, Yunanlı Tony de bir köpek balığı yakaladı. Canavar o kadar iri, o kadar ağırdı ki gemiyi alamadılar bir türlü. Hepsi ipe asılmış çekiyorlardı boş yere. İpin ucundaki balık deli gibi çırpınıyordu sağa sola. Bir ara çat diye ip kopuverdi. Köpek balığı denize dönmüştü yine. Gün batarken bitmiş tükenmiştim artık. Üstünde babasının tabancası bulunan Margaret biraz dinlenmem için gece olunca benim yerime geçeceğini söyledi bana. Yelkenci Henry ile baş kamarot mutfaktan aldıkları bıçaklar satırlarla her an olabilecek bir düşman saldırısına karşı onun yanında bulunacaklar, göz kulak olacaklardı sağa sola. Ertesi günde durumda bir değişiklik olmadı. Tan yeri ağrırken nöbeti ben aldım Margaret'ten. Gidip uyudu o. Akşam bir önceki gibi benim yerime geçti yine, yanına üç kişi almıştı. Öbür yelkenci Tom Spink, bir de Wada. Yelkencinin elinde lobuta çok benzeyen ağır bir çekiç, Tom Spink'in elinde zıpkın, Wada'nın elinde de kendisinin özene bezene yaptığı ucu sivri demir bir mızrak vardı. Bu gece de olmadı bir şey. İki gün sonra kıç üstünde neler olup bittiğini anlamak için 3-5 kafa çıktı ortadaki gemici odasının önünden. Tüfeğimi omzuma dayar dayamaz toz oldular hepsi. Ama kafamı yordu bu benim. Gece bir saldırıya geçebilirler falan diye düşündüm. Sonra şöyle bir şey geldi aklıma. Koca bir kazanı o saat parlayıveren, ışık saçan, gemilerin gece işaret vermesinde kullanılan bazı zamazingolarla dolduracaktım. Şansa bak ki bir yığın da buldum aradıklarımdan. Geminin kıçındaki büyük odada yeşil, kırmızı, mavi renkte havai fişekleri, bir yığın barut falan filan. Önceden gaza batırılmış bir üst tüpü parçası hazırda duracak, zamanı saati gelince kazanın içindekileri ateşleyiverecekti. Şaşkına dönen düşmanı geriletecekti az buçuk bu. Sille tokat bir kavgaya tutuşsak da karanlıkta dövüşmeyecektik hiç olmazsa. Havanın güzelliğine diyecek yoktu doğrusu. O nefis hava sürüp gidiyordu hala. Bu arada hiçbir saldırı falan olmadı. Benim adamlar üzüntüyü, kederi bıraktılar bir yana. Her şey böyle kendi halinde sürüp giderken dilediklerince yiyip içerek semiriyorlar. Kıç üstünde nöbette de olsalar şekerleme yapmaktan çekinmiyorlardı herifçi oğulları. Eğer enerjik davranmayıp disiplini elden kaçırsaydım tamamdı halim. Kimseye söz falan geçiremezdim. En başta Tom Spink geliyordu muzırlıkta. Bay Pike'ın esrarengiz biçimde ortadan yok olmasından sonra laf dinlemez haller takınıyor, küstah küstah şeyler yapıyordu. Aynı şeyi Margaret de sezmişti. Dün bana esaslı bir denizci ya, aksinin teki dedi. Önüne geçmezsek öbürlerini de ayartacak. Ben de böyle düşünüyorum dedim. Hele aşırı bir şey yapsın canına okuyacağım. Doğru. Bana kalırsa emrinizdekilere karşı sert olun biraz. Nietzsche de öyle de bizzati koşullar gerektirdiğinde sert olmasını bilmeli insan hayatta. Kendini mahvetmek istemiyorsan kesinlikle uyacaksın buna. Ama ben Bay Pike gibi bu zor çetin mesleğin içinde pişip yoğrulmamıştım. Kaptanlık demek çevrendekileri avucunun içine alabilmek, onlara kendi isteklerini zorla kabul ettirebilmek demekti. Sert, katı ol demek kolaydı ama öyle olabilmek kolay değildi ki. Tom Spink'e kötü bir insan denemezdi üstelik. Ama Bay Pike'la Kaptan West'in peş peşe yok oluşları gözde görülür biçimde yoldan çıkarmıştı onu. Beni onların yerini tutabilecek, isyanı bastırabilecek, Elsinör'ü limana sokabilecek çapta görmüyordu besbelli. Onun gözünde amatör biri olduğumdan takmıyordu beni hiç. Buckwheat, Asyalılar, bir de Şişko Lewis neşeli neşeli izliyorlardı durumu. Ama şu da var ki kendisine adam akıllı haşlamam için öyle büyük bir kabahat işlememişti Tom Spink. Bir pundunu yakalamaya çalışıyordum. Bu sabah yakaladım bunu nihayet. Kıç üstünde nöbet tutarken avurtlarını şişire şişire çiğnediği tütünün suyunu şak diye tükürdü ayaklarımın dibine. Böyle bir şey yenilir yutulur nane değildi gemide. Ha böyle bir halt yemişsin, ha tıklım tıklım dolu bir kilisede ana avrat sövmüşsün. Aynı şeydi. İrkilir gibi olmuş. Hemen bir bez bulup sil bakalım onu tosunum demiştim. Ama Tom Spink ağzındaki tütünü diliyle oynatarak gözlerini pis pis bana dikmiş, öylece bakmıştı yalnız. Ne olacağını, başına neler geleceğini bilmiyordu elbet. Şaşırmış kalmıştım ben de hani. Kolum yaydan fırlayan bir ok gibi öne doğru kendiliğinden fırlayıvermiş, Tom Spink'in çenesini bulmuştu tam. Sendeleyip arka arkaya gittikten sonra sırt üstü düşüverdi yere herifçoğlu. Karşılık vermek ister gibi yarı doğrulmuştu ki göz açtırmadan ikinci yumruğu da çaktım çenesine. Birinci nasıl küt diye oturmuşsa ikincisi de öyle oturmuş, Tom Spink yerinden kalkamaz olmuştu. Delikanlılığımdan bu yana bir insana ilk kez yumruk atıyordum böyle. Ne yalan söyleyeyim, pek hoşuma gitmişti yaptığım iş. Baktım Margaret de harita odasının yanında benden 3-5 adım ötedeydi. Tom Spink'e verdiğim dersi görmüş, açık seçik kazandığım bir zaferden ötürü beni kutlamak için gülümsüyordu. Benim fıstığın orada oluşu, yaptığım işi beğenmesi beni daha da azdırmıştı doğrusu. Yani ne diyeyim, Tom Spink'i eşek sudan gelinceye kadar dövebilirdim o an. Ne tuhaf şeydi şu insanoğlu, içimde yatan o vahşi hayvan kudurmuş, az önce canını okuduğum bir yaratığa bütün acımasızlığımı, bütün zulmümü göstermek istiyordum. Ama kim ne derse desin, Tom Spink'in hayrına bir iş oldu bu. Benden çok esaslı bir disiplin dersi alıp bundan sonra uslu duracağına söz verdi. Bay Pike'ın bu durumlarda yaptığı gibi sesimi büyütüp onun sesi gibi bir ses çıkarmaya çalışarak ''Anladın mı yavrucuğum?'' dedim. Dudakları kan revan içinde. ''Evet anladım Bay Partos'' diye mırıldandı. ''Bir bez bulup tükürdüğüm yeri temizleyeceğim, tamam.'' Öylesine gülünç bir durumdu ki gülmemek için zor tutuyordum kendimi ama bozuntuya vermedim yine de. Kaşlarımı çatmış döşemeyi silişine bakıyordum kurumlu kurumlu. İşin en matrak yanı yumruğu çakar çakmaz ağzındaki tütünü yutturmuştum Tom Spink'e. Yeri silerken boğazından gark gurk sesler çıkarıyor, gırtlağındaki tütünü zor bela yutmaya çalışıyordu. Doğrusu bu çeşit spora pek alışık olmadığından parmaklarım şişmiş hurdahaş olmuştu. Aradan 2 gün geçmiş isyancıların yiyecekleri sıfırı tüketmişti. Sıfırı tüketmese de ellerinde avuçlarında pek bir şey kalmamıştı herhalde. Avladıkları kuşların her şeyini yiyorlar, küçük küçük kemikleri kemiriyorlardı. Büyük iri kemikleri parçalayıp iliğini emiyorlardı içindeki. Margaret barometrenin düştüğünü, gökyüzünde gri renkte yoğun bir sisin toplandığını söylüyordu bana. ''Pis bir rüzgar eseceğe benziyor.'' dedi. ''Yelkenlerimizin şu haline bak hele sen. Bu durumda hem Elsinör hem biz ayvayı yeriz valla. Pis berbat şeyler olabilir.'' Beyaz bayrağı çekip isyancılarla görüşmek istedim. Bert Ryan'la Charles Davis o saat çıktılar ortaya. Çağrım üstüne kıç güvertesine gelirlerken zayıflıktan hortlağa dönmüş bir yığın surat güverteye doluşmuş, ne olup ne bitiyor gibilerden biraz da sıkıntılı bir merakla bakıp duruyorlardı öyle. Bert Ryan benimle yüz yüze gelir gelmez küstahça, ''Canınıza tak dedi artık ha?'' diye selamladı beni. ''Bilmem ki ne halt edelim hoşunuza gitmek için.'' Donuk donuk, öyle çok bir şey değil dedim. Her zamanki işinizi yapın yeter. Paşa gönlünüz isterse tabii. Charles Davis, kellemizi uçurmak için mi çağırdınız bizi buraya dedi. Bert Ryan arkadaşına dik dik bakıp onu susturduktan sonra, uzun sözün kısası bizsiz yapamıyorsunuz dedi. Söyleyin bakalım ne var? Sizin iyiliğiniz için konuşuyordum dedim. Rüzgar çıkacak birazdan. Direklerin tepesinden sarkan şu yelkenler var ya, ne kadar serem varsa hepsini indirecek güverteye. Adamlarınızı çağırın da şu başıboşluğa son verelim biraz. Ah dersem ne olacak peki? Bizimki kadar sizin de canınıza okunacak. Gemi denilen şeyin ne olduğunu sen de biliyorsun benim kadar herhalde. Şunu da söyleyeyim ki siz bizden daha tehlike içindesiniz. Şu çelik direkler var ya, sizin kafanıza iner önce. Tamam, arkadaşlarla bir konuşup düşüncelerini öğreneyim bakalım. Bert Ryan sırtını bana dönüp yanından oldum olasıya ayrılmayan Charles Davis ile güverteye inmeye hazırlanıyordu ki, bir şey daha söyleyeceğim diye ekledim. Dönüp, konuşun dedi. Ne yaptınız Bay Pike'ı? Ya Bay Mallory ne yaptınız siz? Önce siz söyleyin, söyleyeyim ben de. Üstelemedim. Bay Pike'la Bay Mallory birbirlerini öldürmüşler ya da ağır biçimde yaralamışlardı besbelli. Sonra da denize atılmıştı ikisi de. Saatimi çıkarıp 10 dakika tamam mı dedim. Bu süre biter bitmez güvertede ya da direk üstünde kimi görürsem göreyim ateş ederim. Biz konuşurken kuzeybatı rüzgarı gitgide sertleşmiş, bir arp gibi titreşim yapan direklerde, halatlarda o tehlikeli müziğini dımbırdatmaya başlamıştı bile. Shorty kendi kendine bir İngiliz dansı yaparken isyancılarla konuşan Bert Ryan ilişti gözüme. Konuşmalar kısa sürdü. Fırtınanın eli kulağındaydı çünkü. Bert Ryan mendili sallayıp önerimi kabul ettiklerini bildirdi. Gerçekten de hemen tırmanıverdi gemiciler direklere. Sarkık sarkık duran yelkenler haydut herifin gözetiminde direklerden indirilmişti. Birkaç yelken kalmıştı istinga edilmeyen. Dümene Tom Spink geçti bu ara. Doğuya yani Amerika kıyısına ve Valparaiso'ya kırmasını emrettim dümeni. Öndeki gemicilerin de yardımıyla istediğim yönde yol almaya başladı Elsinore. Habire artan bir hızla bütün gün bütün gece gittik öyle. Kendinizin de bilmediği doğuştan bir gemici yanınız varmış meğer sizin. Gemiye ilk geldiğinizde pek gözüm tutmamıştı doğrusu sizi. Utandırdınız beni. Kutlarım Bay Partos, kutlarım. Sizinle evlenirsem bir şeyler yitireceğimden falan korkuyordum adeta. Ama sevinerek görüyorum ki böyle bir şey olmayacak. Margaret gülerek kaçtı gitti. 4 gün boyunca pek güzel gittik öyle. Hız ölçer saatte ortalama 8, bazen de 9 mil yol aldığımızı gösteriyordu. Sonra rüzgar yavaşladı. İsyancılar birkaç yelkeni biz bir şey demeden kendiliklerinden fora ettiler. Karaya doğru yol aldığımızdan kuşkuları yoktu besbelli. Margaret'le ben kara görülür görülmez filikalara binip kirişi kıracaklarını biliyorduk onların. Kararlamasına yol alıyorduk ama o saat toparlanıp gittiğimiz yönü saptamamız gerekiyordu. Gel gör ki haritada nerede bulunduğumuzu saptamayı zerre kadar bilmiyordum. Canımı sıkıyordu bu. Margaret benim gibi denizci bozuntusuna yardıma gelmişti bu ara. Babamın bu gibi harita hesaplarına burnumu sokmaktan pek hoşlanırdım ben dedi. Sırf bu gibi şeyleri öğrenmek için 60'lık bir herifle eni konu flört etmiştim bir keresinde de. Merak etmeyin, iyi kötü beceririz elbet. Karaya gün günden yaklaştıkça genç kızla aramdaki yakınlık daha da artıyordu. Gece oldu mu kıç üstünde avucunu falan öpüyordum onun. Vücutlarımız bir başka sürünüyordu birbirine artık. Başımızın üstündeki incecik bulutlara, gökyüzünü süsleyen yıldızlara bakıyorduk. Çektiğimiz çilelerin sonu gelmemişti. İsyancılarla aramızdaki açık seçik uzlaşma sonu erivermişti bir gün. Çoktandır beklediğim saldırı olmuştu kıç üstüne. Gecenin ikisiydi saat. Margaret nöbet tutuyor, ben harita odasının az ötesinde uyuyordum. Hava sıcak olduğundan yatağımı oraya taşımıştım. Silah sesinden uyanıverdim birden. Genç kız ateş ediyordu. Ana baba günüydü ortalık. Hemen kalkıp benim o ünlü kazanı ateşledin. İçinde ne kadar yalancı fişek varsa harika biçimde yanmaya başladı. Bir anda renge, ışığa kesti dört bir yan. Görülmeye değerdi doğrusu. Gökyüzü peri masallarındaki gibi ışıl ışıl olmuştu. Barut patlıyor, patküt sesler çıkarıyordu. Islık çalıyordu adeta. Ortalığı bir ateş şelalesi bürümüştü. Renk renk havai fişeklerden gözleri görmez olan düşmanın üstüne bir ışık seli boşanıyordu. Kazanın önüne gölgesine sığınabileceğim beni koruyan bir şey koymuştum paravana gibi. Çarpışmada üstünlük bizdeydi. Margaret de ben de habire ateş ediyorduk. Adamlarımız yataklarından fırlamış bize katılmışlardı. Vada manda gibi saldırıyor. Margaret'in ateş edip vuramadığı en gözü pek saldırganlardan birinin döşüne küt diye indiriyordu elindeki demiri. Zaferi kaşla göz arasında kesin biçimde kazanmıştık. Hesapları altı üst olan saldırganlar şaşkına dönmüşler, tavşan sürüsü gibi kaçışmışlardı geldikleri yere. Vada'nın demir sopayla yaraladığı gemiciyi bırakmışlardı güvertede. Herifçioğlu can çekişir gibi bir şeyler yapıyordu. O gece sakin geçti, patküt olmadı başka. Ama yine de Margaret'i tek başına nöbette bırakmak gelmiyordu içimden. Gözüm tetikte onun yanında kaldım hep. Sabahın dördünde yorgunluktan pestili çıkan kız benim yatağıma gitti uyumaya. Yatar yatmaz da uyudu. Sabahleyin uyanmış kıç üstü güvertesinin alt yanında hep öyle upuzun yatanın kim olduğunu merak etmiştim doğrusu. Suratı yere doğru çevrilmiş olduğundan kim olduğunu çıkaramıyordum bir türlü. Henry ile Buckwheat'i güverteye gönderdim. Adam çevrilir çevrilmez anladım kim olduğunu. Dünyaya yan bakan o Norveçli Ditman oğlun sendi. Ölmüştü. Henry ile Buckwheat ölüyü ayaklarından tutup yallah diyerek fırlattılar denize. Bu iş olup biterken tüfeğimi omzuma dayamış tetikte bekliyordum öyle. Ortalıkta kimsenin göründüğü yoktu. Geminin burnunda yiyecek sıfırı tüketiyordu gitgide. Bu sabah bir yığın oltalı adam albatros, martı falan gibi deniz kuşları tutuyordu gemiden doğru. Birkaç el ateş edip tedirgin etmek istedim onları. Tabancayla karşılık verdiler bana. İki yandan da vurulan falan olmadı. Ama silah sesinden ürken kuşlar geminin çevresinden uzaklaştılar. Öğle yemeği için kuşlara bel bağlamış gemiciler öfkelerinden küplere bindiler. Biraz sonra anlatacaklarımın anlaşılması için gemilerde manika denilen şeyin ne olduğunu anlatmam gerek. Ucu ta kömür ambarına kadar inen, oraların havasını değiştiren koca çelik bir boru bu. Kumanya ambarının üstünden dolaşarak harita odasının hemen yanında dümenin tam karşısında son buluyor. Bu borunun ağzı demir kafesle örtülü. Demirler o kadar sık konmuş ki küçük bir fare bile geçemez. Gel gör ki isyancılardan biri manikanın içinden tırmanıp kıç üstüne kadar gelmeyi beceriyor. Bir ara güm diye bir tabanca sesi duydum. Mavi bir duman çıkıyordu manikanın ağzından. O sıra dümende olan Henry kurşunu yemişti. Onu dümene sarılmış olarak gördüm. Olduğu yerde fır diye dönüp yere düştü sonra. Şanssızlığa bak ki yüreğinin üstüne saplanmıştı kurşun. Olanı biteni benim gibi gören Tom Spink ile yelkencilerden biri arkadaşlarına doğru atıldılar. Bu ara tabancadan kurşunlar yağıyor, bizimkilerin sağına soluna saplanıyordu. Neyse ki vurulan falan olmadı başka. Henry'i alıp uzaklaştılar. Genç adamın vücudu birkaç saniye ürperdikten sonra kımıldamaz oldu. Ölmüştü. Elsinore'deki gemicilerden bir yığını tuzlu suda eriyip parçalanmış, yem olup gitmişti balıklara. Ölenlerin sayısı gitgide artıyordu. Parmaklarımla hesap ediyordum. Yola çıkışımızdan bu yana dalgalara bıraktığımız 14. ölüydü Henry. Kim ateş etmişti bilmiyordum. Manika'nın içindeki adamın açık seçik niyeti baş dümenciyi kabak gibi avlayıp geminin kumandasını bizim elimizden almaktı kuşkusuz. Çocukça bir hesaptı biraz bu ama ben yine de kafayı şöyle biraz çalıştırdıktan sonra Louis ile Tom Spink'e kıç üstüne çıkıp iki tane un çuvalı getirmelerini söyledim. Sıkı sıkı koyduk onları borunun ağzına. Zavallı Henry'nin katili bundan böyle aynı şeyi yapamayacak, bizden birinin hakkından gelemeyecekti. Ertesi gün Elsinore'un çevresinde bir yığın deniz kuşu göründü. Açlıktan zıbarmak üzere olan isyancılar yeniden attılar oltalarını denize. Ama dinsizin hakkından imansız gelirmiş derler ya, kötü kötü şeyler kurdum kafamda doğrusu. İsyancıların oradan buradan zor bela buldukları yemlerle çevrelerine topladıkları kuşlara ateş etmedim. Daha esaslı bir şey buldum. Önce iplerle birbirlerine bağlamış mantarların üstüne dilim dilim domuz etleri, koca koca ekmek parçaları koyup bunların suyun üstünde bırakarak kanatlı yaratıkları geminin arkasına çektim. Kuşlar bunca bol, bunca nefis yiyecekleri görünce geminin burnunu o saat bırakmışlardı tabii. Ama az daha bekleyin, bitmedi yaptıklarım. Ecza dolabını karıştırıp etiketlerinin üstünde iskelet kafasıyla çaprazlamasına iki kemik bulunan 3-5 küçük şişe buldum. Etkisi büyük avulardı bunlar kuşkusuz. Ertesi gün domuz etlerine, ekmek parçalarına bu şişelerdeki avulardan bir güzel karıştırıldığını şıp diye anlamışsınızdır tabii. Yalnız o şişelerdekini değil, fare avusunu falan da kattım. Bu nefis yemeklerle kendilerine şölen veren kuşlar hapı yutmuş oldu tabii. Çırpına çırpına can verdiler hemen. 15 dakika içinde kuşmuş kalmamıştı, tertemiz olmuştu denizin yüzü. Yalnızca birkaç kuş avulu yiyeceklerden bir şeyler kapmak için altüst durumdaydı. Bunlar da geminin burnuna doğru uçup isyancıların oltalarına takıldılar. Böyle yığınla kuş gemicilerin eline geçmiş, sonra da mideyi boylamışlardı. Birkaç saat sonra iki cesedin güverteden denize atıldığını gördük. Kıç üstünde benim hemen yanımda duran başkamarot el çırptı. ''Birbirlerini yiyorlar keratalar'' dedim. ''Dövüşe dövüşe yok edecekler birbirlerini.'' Başkamarot ''Hayır'' diye bağırdı. ''Ne dövüşmek var onlarda, ne birbirlerini öldürmek.'' Onlar da avulanmak, avulanıp ölmek, hasta olmak var onlarda. Çok iyi bu, çok çok iyi. Ha ha ha ha. Yaşlı Çinli zevkten duramıyordu yerinde. Ölen iki gemicinin kimler olduğunu çıkaramamıştım uzaktan. Ama o günden sonra ne Bob'u ne de tüfekle yaraladığım Faun'u bir daha görmemiştim. Ölenler onlardı demek. Gemide Bob'dan daha kötü, ölümü daha hak etmiş niceleri vardı oysa. Zavallı Faun, bu yürekler acısı yaratığın ölümüne neden olmuştum istemeyerek. Ne diyeceksin? Kaderin cilvesi işte.
22. ayının sonu. Sayfa 279.